Ayrım 6. Kız Kardeşim İçin. Jodi Picoult. Sayfa 94. Anna. Benim cenazeme kimselerin geleceğini sanmam. Annem babam herhalde, Zanne teyzem ve belki bir de sosyal çalışmalar öğretmeni Bay Olincott. Büyükannemin cenazesi için gittiğim mezarlığın aynısını kafamda canlandırıyorum ama o mezarlık Chicago'da olduğundan yaptığım çok anlamsız geliyor. Mezarlıkta etrafı bir çuha gibi çevreleyen tepeler, tanrıların ve meleklerin heykelleri ve bir zamanlar ben olan bedeni yutmak için bekleyen o kocaman kahverengi çukur olacak. Annemi siyah peçelice ki o şapkasıyla hayal ediyorum, ağlıyor. Babam ona tutunuyor. Kate ve Jesse tabutun parlak kaplamasına bakıyor ve bana yaptıkları kötülükler nedeniyle kendilerini affetmesi için işlerinden Tanrı'ya yalvarıyorlar. Belki hokey takımımdan birkaç eleman da gelir. Bana zambak ve biraz huzur getirirler. Al bakalım Anna derler ve ağlamak isterler ama ağlayamazlar. Gazetenin 24. sayfasında bir vefat ilanı çıkar ve kim bilir belki Kyle McPhee de bunu görür ve cenazeye katılır. O güzel yüzü asla birlikte olmadığı kız arkadaşa dair acabalarıyla kasılmış olur. Sanırım bir sürü çiçek, ıtır şahi, aslan ağzı ve mavi ortancalar olacaktır. Umarım birisi Amazing Grace şarkısını söyler ama yalnızca herkesin bildiği ilk kıtayı değil tümünü. Sonra da yapraklar döküldüğünde ve kar yağdığında umarım ara sıra herkesin aklına gelirim. Kate'in cenazesine ise herkes gelecektir. Artık arkadaş olduğumuz hastanedeki hemşireler, hala kendi şanslı yıldızlarını sayan diğer kanser hastaları ve onun tedavileri için para toplayan mahalle sakinleri, acılı insanlar mezarlıktan taşacağı için kapılardan çevrileceklerdir. O kadar çok görkemli cenaze sepeti olacaktır ki bazılarını hayır kurumlarına bağışlamak zorunda kalacaklar. Gazeteler onun kısa ve trajik hayatını anlatacaklar. Bu sözümü bir kenara yazın, haberi baş sayfadan vereceklerdir. Yargıç de Salvo'nun ayağında sandaletler var. Tıpkı futbolcuların kramponlarını çıkardıklarında giydikleri türden. Neden bilmiyorum ama bu beni biraz rahatlatıyor. Yani burada adliye sarayında olmak zaten yeterince kötü. Bir de üstüne yargıcın hususi odasına çağrılmışken ortama uyumayan tek kişinin ben olmadığımı bilmek güzel bir duygu. Küçük bir buzdolabından bir kutu alıyor ve bana ne içmek istediğimi soruyor. Kola olsun diyorum. Kola kutusunu açıyor. Bir bebek dişini bir bardak kolanın içine koyacak olursan birkaç hafta içinde dişin tamamen yok olduğunu biliyor muydun? Karbonik asit yüzünden. Bana gülümsüyor. Kardeşim Warwick'te dişçilik yapıyor. Bütün anaokulu öğrencilerini bu numarayı çekiyor. Koladan bir yudum alıyor ve vücudumun içinin eridiğini hayal ediyorum. Yargıç de Salvo masasına oturmayıp bir sandalye çekiyor ve hemen yanıma oturuyor. Bir sorunumuz var Anna diyor. Annen bana senin bir şey yapmak istediğini söylüyor. Avukatın ise başka bir şey yapmak istediğini. Normal şartlar altında annenin seni 2 gün önce tanıştığın bir adamdan daha iyi tanımasını beklerim. Ancak bu adamın hizmetine ihtiyaç duymasaydın onunla hiç tanışmazdın. Bu yüzden de bu konuda ne düşündüğünü dinlemem gerektiği kanısındayım. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki diyor. İlla bir duruşma olması gerekiyor mu? Yani ebeveynlerin tıbbi azada razı olabilirler ve iş biter diyor. Sanki bunun olması mümkün de. Diğer taraftan resmi bir dilekçe yazıldığı zaman, yani senin yaptığın gibi, karşı tarafın mahkemeye gitmesi şart olur. Ebeveynlerin senin bu tür kararları tek başına almaya hazır olmadığına inanıyorlarsa, o zaman böyle düşünmelerinin nedenlerini bana sunmak ya da benim senin yararına olan çözümü kendi kendime bulmam riskini göze almak zorundalar. Başımı sallıyorum. Kendime her ne olursa olsun sağlam duracağımı söylemiştim. Eğer bir şekilde dağılırsam, o zaman bu yargıcın tek başına herhangi bir karar alabileceğime inanmasının mümkünü olamaz. Kafamda bir sürü parlak niyet var ama elindeki elma suyu kutusuyla yargıcın görünüşü aklımı karıştırıyor. Bundan kısa bir süre önce Kate'le böbreklerini kontrol etmek için hastaneye gittiğimizde yeni başlayan bir hemşire ona bir kaf vermiş ve idrar örneği istemişti. Birazdan almaya geldiğimde hazır olsa iyi olur demişti. Böyle küstah emirlerden hiç haz etmeyen Kate hemşirenin haddini bildirmesi gerektiğine karar verdi. Beni meşrubat makinesini başına, yargıcın şu anda içmekte olduğu içeceğin aynısından almaya gönderdi. Elma suyunu idrar örneği koyması gereken kaba doldurdu ve hemşire geri geldiğinde kabı kaldırıp ışığa tuttu. "Hmm," dedi Kate. "Biraz bulanık görünüyor. Bir kez daha süzelim." Sonra da kabı dudaklarına götürdü ve hepsini içti. Hemşire bembeyaz kesildi ve odadan çıkıp gitti. Kate ve ben karnımıza ağrılar girene kadar güldük. O günün geri kalanında bir anda kopmamız için göz göze gelmemiz yetti. Tıpkı bir diş gibi şimdi geriye hiçbir şey kalmadı. Anna diye bana sesleniyor yargıç de Salvo ve sonra o aptal mont kutusunu aramızdaki sehpaya bırakıyor ve ben gözyaşlarına boğuluyorum. Ben ablama böbreğimi veremem. Veremem işte. Hiçbir şey söylemeyen yargıç Desavo bana bir kutu kağıt mendil uzatıyor. İçinden birkaç çaprak alıp gözlerimi ve burnumu siliyorum. Bir süre için yargıç konuşmuyor. Benim kendimi toparlamamı bekliyor. Başımı kaldırdığımda beni beklediğini fark ediyorum. Anna, bu ülkedeki hiçbir hastane bunu istemeyen bir kişinin organını alamaz. Bunun için gerekli belgeleri kim imzalıyor sanıyorsunuz diye soruyorum. Ameliyathaneye götürülen küçük kız değil, annesiyle babası. Sen küçük bir kız değilsin. İstemediğin şeyleri açıkça ifade edebilirsin diyor. Ya evet diyorum, bir kez daha gözyaşlarımı tutamayarak. Birisi size 10. defa iğne batırıyor diye şikayet ettiğinizde standart operasyon prosedürü deniyor. Etraftaki bütün yetişkinler yüzlerinde sahte gülümsemelerle birbirlerine bakıyor ve kimsenin kendi rızasıyla daha fazla iğne yemek istemeyeceğini söylüyorlar. Mendille burnumu sümkürüyorum. Böbrek. Bugünlük sadece bu kadarı. Yarın başka bir şey çıkacak. Her zaman başka bir şey daha oluyor. Annen bana davadan vazgeçmek istediğini söyledi diyor. Bana yalan mı söyledi yani? Hayır. Güç bela yutkunuyorum. Öyleyse sen neden ona yalan söyledin? Buna verebilecek bin tane cevap var. Kolay olanı seçiyorum. Çünkü onu seviyorum diyorum ve gözyaşlarım yeniden boşanıyor. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bana dik dik bakıyor. Baksana ne diyeceğimi anla. Bana senin için en uygun olan hangisi olduğunu söyleyebilmesi için avukatına yardımcı olarak birisini atayacağım. Ne dersin buna? Saçlarım dağılmış durumda. Elimle kulağımın arkasına sıkıştırıyorum. Yüzüm o kadar kızarmış ki şişmiş gibi hissediyorum. Olur diye cevap veriyorum. Tamam. Bir düğmeye basıyor ve dışarıda bekleyen herkesin içeri gönderilmesini istiyor. Odaya ilk olarak annem giriyor ve bana doğru ilerlemeye başladığı an Campbell ve köpeği yoluna çıkıyorlar. Kaşlarını kaldırıyor ve elini yumruk yaparak baş parmağını bana doğru kaldırıyor. Ama aslında bu bir soru. Kesin bir karara varamadım diyor yargıç Desavo. O yüzden Anna ile birlikte 2 hafta geçirmesi için bir vasi tayin ediyorum. Vasi bana raporunu sunduktan sonra bir oturum daha yapacağız. O zaman bilmem gereken başka şeyler de varsa yanınızda getirmeyi ihmal etmeyin. 2 hafta mı? Diyor annem. Aklından ne geçtiğini biliyorum. Sayın yargıç, tüm saygımla belirtirim ki 2 hafta çok uzun bir süre. Özellikle de diğer kızımın durumunun ne kadar ağır olduğu düşünülürse. Annem tanımadığım biri gibi görünüyor. Onun daha önce yeterince hızlı işlemediğini düşündüğü bir sağlık sistemiyle çarpışan bir kaplan olduğunu görmüştüm. Hepinizde tutunacak bir dal uzatan dev bir kaya olduğunu görmüştüm. Kader kendisine bir yumruk daha indirmeden tam zamanında eğilen bir boksör olduğunu görmüştüm. Ama avukat olduğunu hiç görmemiştim. Yargıç Desalvo başını sallıyor. Tamam. Ertesi hafta pazartesi günü bir oturum yapalım öyleyse. Bu arada Kate'in durumuna ilişkin tıbbi evrakların tarafıma ulaştırılması. Sayın yargıç diye araya giriyor Campbell Alexander. Sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere bu davanın içinde cereyan ettiği sıra dışı koşullar uyarınca müvekkilim karşı tarafın avukatıyla birlikte oturuyor. Bu adaletin açık bir şekilde ihlali anlamına gelir. Annem kendini güç tutuyor. Çocuğumun benden alınmasını teklif edemezsiniz. Alınmak mı? Nereye gideceğim yani? Karşı taraf avukatının ev ortamını kendi lehinde kullanmayacağından ve müvekkilime baskı yapmayacağından emin olamayız sayın yargıç. Campbell gözünü bile kırpmadan doğrudan yargıca bakıyor. Bay Alexander, bu çocuğu evinden ayırmamın mümkün yok diyor yargıç Desalvo. Ancak bayan Fitzgerald, kızınızla bu konuyu avukatı yanınızda olmadan konuşmanızı yasaklıyorum. Eğer buna razı olmazsanız veya ev içinde bu yasağı herhangi bir şekilde ihlal ettiğinizi duyacak olursam daha sert tedbirler almak zorunda kalabilirim. Anlaşıldı sayın yargıç diyor annem. Öyleyse yargıç Desalvo ayağa kalkıyor. Hepiniz de önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Odasından çıkıp gidiyor. Sandaletleri yer döşemesinde şıpıdık sesler çıkarıyor. Yargıç gider gitmez anneme dönüyorum. Açıklayabilirim demek istiyorum ama bir türlü sesim çıkmıyor. O an elimi ıslak bir burnun değdiğini hissediyorum. Yargıç, bu temas kalbimin son hızla seyreden o lokomotifin yavaşlamasını sağlıyor. Müvekkilimle konuşmam gerek diyor Campbell. Kendisi şu anda benim kızım oluyor diyor annem ve elimden tutarak beni sandalyemden çekip kaldırıyor. Kapının eşiğinde dönüp arkama bakmayı başarıyorum. Campbell köpürüyor. Ona bu işin sonunun buraya varacağını söyleyebilirdim aslında. Kızım en büyük kozdur. Her şeyi alır, oyun ne olursa olsun. 3. Dünya Savaşı anında başlıyor. Sebep öldürülen bir arşidük ya da çılgın bir diktatör değil, kaçırılan bir sola dönüş. Brian diyor annem boynunu uzatırken. North Park Caddesi'ni geçtin. Babam içinde bulunduğu puslu alemden sıyrılıyor. Geçmeden söyleyemedin mi? Söyledim ya. Başkalarının tartışmasına burnumu sokmanın bedelini ya da faydasını tartmadan ben duymadım diyorum. Annemin başı arkaya dönüveriyor. Anna, şu anda fikrine ihtiyaç duyduğum ya da fikrini söylemesini istediğim son kişi sensin. Ben sadece Elini tıpkı bir ticari taksideki cam bölme misali kaldırıyor. Bana başını sallıyor. Arka koltukta yan yatıyorum ve ayaklarımı toplayıp geriye dönüyorum ve böylelikle gördüğüm tek şey karanlık oluyor. Brian diyor annem. Yine kaçırdın. Eve girdiğimizde annem bize kapıyı açan Kate'in ve televizyonda şifreli Playboy kanalının neye benzediğini anlamaya çalışan Jesse'nin yanından rüzgar gibi geçip gidiyor. Mutfakta dolap kapaklarını öfkeyle çarpıyor. Buzdolabından yiyecek bir şeyler çıkarıyor ve elindekileri masaya güm diye indiriyor. Ne haber diyor babam Kate'e. Kendini nasıl hissediyorsun? Kate onu umursamıyor ve mutfağa dalıyor. Ne oldu? Ne mi oldu? Annemin üzerime dönen bakışları birer iğne gibi. Kız kardeşine sor ne olduğunu. Kate bana dönüyor, gözleri meraktan büyümüş. Karşında bir yargıç yokken ne kadar da sessizmişsin sen böyle, diyor annem. Jesse televizyonu kapatıyor, seni bir yargıçla konuşmaya mı zorladı? Kahretsin Anna. Annem gözlerini kapatıyor, Jesse hemen çıkıp gitmen çok yerinde olacak biliyorsun değil mi? İkiletmem merak etme diyor Jesse, sesi cam kırıklarıyla dolu. Ön kapının açılıp kapandığını duyuyoruz, her zamanki hikaye. Sera, babam odaya giriyor. Hepimizin biraz sakinleşmesi lazım. Az önce ablasının ölüm fermanını imzalamış bir çocuğum var ve sen kalkmış bana sakinleş diyorsun, öyle mi? Bu sözler üzerine mutfağa öyle bir sessizlik çöküyor ki buzdolabının vınlamasını rahatlıkla duyabiliyoruz. Annemin söyledikleri aşırı olgunlaşmış meyveler gibi havada kalıyor ve yere düşüp patladıklarında ise annem titreyerek harekete geçiyor. Kate diyor, kollarını açıp ablama doğru koşarak. Kate, böyle söylememem gerekirdi. Yani öyle demek istemedim. Benim ailemde söylememiz gerekenleri söylememek ve demek istediğimizi diyememek konusunda eziyet dolu bir geçmişimiz vardır. Kate eliyle ağzını kapatıyor. Mutfak kapısından koşarak çıkarken babama çarpıyor. Onu tutmaya çalışan babam başarılı olamıyor ve Kate merdivenlerden üst kata çıkıyor. Odamızın kapısını çarpmasını duyuyorum. Annem elbette ki onun ardından gidiyor. Ben de en iyi bildiğim şeyi yapıyorum. Aksi yöne gidiyorum. Dünyada çamaşırhanelerden daha güzel kokan bir yer var mıdır? Bu tıpkı yataktan çıkmak zorunda olmadığınız yağmurlu bir pazar gününe benzer. Ya da babanızın az önce biçtiği çimlerde uzanmak gibidir. Burnunuz için bir bayram. Küçükken annem kurutucudan çıkardığı sıcak çamaşırları ben kanepede otururken üstüme atardı. Ben de bunların tek bir deri olduğunu, benim de büyük bir kalp gibi altlarında saklı olduğumu düşünürdüm. Çamaşırhanelerle ilgili diğer bir nokta ise buraların yalnız insanları bir mıknatıs gibi kendilerine çekmesi. Arka taraftaki bankların üstünde uyumuş kalmış asker postalları ve üstünde Nostradamus bir iyimserdi yazan bir tişört giymiş bir adam var. Açılır kapanır masanın başına oturmuş bir kadın erkek gömleklerinden oluşan bir yığını ayrıştırırken bir yandan da burnunu çekerek gözyaşlarını durdurmaya çalışıyor. Bir çamaşırhaneden 10 kişi sesleniz sizin en kötü durumdaki insan olmama olasılığınız hayli yüksektir. Bir dizi çamaşır makinesinin karşısına oturuyor ve bekleyen insanlarla çamaşırları eşleştirmeye çalışıyorum. Pembe külotlar ve dantelli gecelik bir aşk romanı okuyan kıza ait. Kırmızı yün çoraplar ve ekose gömlek, uyuklayan kılıksız öğrencinin, futbol forması ve çocuk kıyafetleri yeni yürümeye başlayan bebeğinin sürekli kendisini şu ince beyaz kurutma kağıtlarından verip durduğu ama onunla ilgilenmeyip telefonda konuşan annenin, nasıl bir insan cep telefonuna para verir de çamaşır ve kurutma makinesi almaya para ayırmaz anlamıyorum. Bazen kendi kendime bir oyun oynarım ve karşımda dönüp duran çamaşırların sahibi gibi olmanın neye benzeyeceğini düşünürüm. Şu işçi solumunu yıkayan ben olsaydım belki de Phoenix'te bir çatı tamircisi olurdum. Kollarım güçlü, tenim güneşten yanmış. Şuradaki çiçekli nevresimler benim olsaydı Harvard'a ara vermiş suçlu profili çıkarma bölümünde okuyan birisi olurdum. Şu saten harmaniye sahip kişi olsaydım baleye sezonluk biletim olabilirdi. Sonra kendimi bu saydıklarından herhangi bir tanesini yaparken hayal etmeye çalışırım. Ama başaramam. Görebildiğim tek şey kendim olurum. Her defasında bir sonraki operasyonu garanti olan Kate'in donörü. Kate ve ben Siyam ikizleriyiz. Yalnızca birbirimize yapışık olduğumuz noktayı göremiyorsunuz. Bu da ayrılmamızı iyice zorlaştırıyor. Başımı kaldırdığımda dudağında metal bir halka ve mavi rasta saçları olan çamaşırhanede çalışan kızın yanımda dikildiğini görüyorum. Bir isteğiniz mi var diye soruyor. Gerçeği söylemek gerekirse bu soruya vereceğim cevabı duymaktan korkuyorum. Jesse, ben kibritle oynayan çocuğum. Küçükken buzdolabının üstündeki raftan kibritleri aşırır, annemle babamın banyosuna giderdim. Jeanette marka yer temizleme deterjanının yandığını bilir misiniz? Yere dökün, kibriti çakın ve bir anda fayansların üstünde ateş yakabilirsiniz. Deterjan yanarken mavi bir alev çıkıyor ve alkol tükendiğinde de sönüyor. Bir defasında ben banyodayken Anna içeri girdi. Şşt dedim, şuna bak, yere döktüğüm Jeanette'le adının baş harflerini yazdım. Sonra da ateşe verdim. Hemen avazı çıktığı kadar bağırıp kaçarak beni gammazlayacağını düşünüyordum. Ama o bunu yapmayıp Küvetin kenarına oturdu. Deterjan şişesine uzandı, karoların üstüne bir şekil çizdi ve bana tekrar yapmamı söyledi. Anna, benim Bonnie ve Clyde tadında bir çift tarafından gecenin bir yarısı kapının önüne konmadığımın, gerçekten bu ailede doğduğumun tek kanıtı. İlk bakışta tamamen zıt kutuplarız ama derinde aynıyız. İnsanlar her şeyin gördükleri gibi olduğunu zannediyorlar ama yanılıyorlar. Hepinize sokayım. Bu sözü alnımın ortasına dövme yaptırsam daha iyi olacak. Genelde vaktimi yolda geçiririm. Ciğerlerim patlayacak gibi oluncaya dek jipimle sürat yaparım. Bugün 95, karayolunda 150 ile gidiyorum. Trafikte bir sağ bir sol yapıyor, makas atma dersi veriyorum. İnsanlar kapalı pencerelerin ardından bana küfrediyorlar. Ben de onları orta parmağımla tanıştırıyorum. Direksiyonu bankete doğru bir kırsam binlerce sorun çözülür aslında. Bunu hiç düşünmedim de değil. Ehliyetimde organ bağışçısı olduğum yazıyor ama işin doğrusu ben bunu organ şehidi olarak görmeyi tercih ederim. Ölü halimin canlı halimden daha değerli olacağından eminim. Parçaların toplam fiyatı bütünden çoktur bilirsiniz. Benim karaciğerimle, akciğerlerimle, hatta gözlerimle etrafta kimler dolaşırdı merak ediyorum. İçimde kalp diye taşıdığım şeyi hangi zavallı sefile takarlar acaba? Ancak korktuğum başıma geliyor ve bir çizik bile almadan otoyol çıkışına varıyorum. Rampadan iniyor ve Allen's Caddesi boyunca ilerliyorum. Orada Duracell deni bulacağımdan emin olduğum bir alt geçit var. O bir evsiz, bir Vietnam gazisi ve vaktinin çoğunu çöpe atılan pilleri toplayarak geçiriyor. Onları ne yapıyor hiçbir fikrim yok. İşlerini açtığını biliyorum sadece. CIA'in Energizer pilleri mesajlar sakladığını, FBI'ın da Ever Ready pilleri kullandığını söylüyor. Ben ve benim anlaşmamız var. Ona haftada birkaç kere bir McDonald's menüsü getiriyorum ve buna karşılık o da benim emanetleri göz kulak oluyor. Onu manifestosu saydığı astroloji kitabına gömülmüş halde buluyorum. Ben diye seslenip arabadan iniyor ve ona Big Mac'ini veriyorum. Ne haber? Gözlerini kısıp bana bakıyor. Ay, insanı çıldırtan kova burcunda. Ağzına bir kızarmış patates sıkıştırıyor. Bugün yataktan hiç çıkmamalıydım aslında. Eğer denin bir yatağı varsa işte ben buna haber derim. Hadi ya, üzüldüm diye cevap veriyorum. Benim emanet yanında mı? Başıyla eşyalarımı sakladığı beton direğin arkasındaki varilleri işaret ediyor. Okuldaki kimya laboratuvarından yürüttüğüm perklorik asit sağlam. Başka bir varilde de talaştırıyor. Malzemeleri içine doldurduğum yastık kılıfını alıp kolumun altına kıstırıyor ve arabaya götürüyorum. Sağ ol Dan. Arabaya yaslanıyor ve binmeme engel oluyor. Sana iletmem için bana bir mesaj verdiler. Dan'in ağzından dökülen her şey zırvalıktan ibaret olsa da bu sözleri midemin kasılmasına yetiyor. Kim verdi? Önce yolun aşağısına bakıyor, sonra bana dönüyor. Sen daha iyi bilirsin. İyice yanıma sokuluyor ve fısıldıyor. İki fırsatın var. Mesaj bu muydu? Başını sallıyor. Evet, buydu. Ya da belki de iki fırtal. Emin değilim. Böyle bir tavsiyeyi dinleyebilirim işte. Arabaya binebilmek için onu hafifçe itiyorum. Aklınızın alabileceğinden çok daha hafif, sanki içindeki her şey uzun zaman önce kullanılıp tükenmiş gibi. Bu mantıkla bakıldığında benim uçup gökyüzünde kaybolmamam hayret verici doğrusu. Görüşürüz diyorum Dan'e ve bir süredir gözetim altında tuttuğum depoya sürüyorum. Kendime benzeyen yerler arıyorum. Büyük, boş, neredeyse herkes tarafından unutulmuş. Bu bina Old Naval bölgesinde. Bir zamanlar ihraç mallarının saklandığı bir depoymuş. Şimdi ise geniş bir sıçan ailesine ev sahipliği yapıyor. Arabamı kimsenin dikkatini çekmeyeceği kadar uzağa park ediyorum. Talaş dolu yastık kılıfını montumun altına sokup arabadan çıkıyorum. Görünüşe bakılırsa sevgili babacığımdan en sonunda bir şeyler öğrenmişim. İtfaiyeciler olmamaları gereken yerlere girme konusunda uzmandırlar. Kilidi açmak için fazla uğraşmıyorum ve sonrasında ise geriye yalnızca nereden başlasam diye karar vermek kalıyor. Yastık kılıfının altında bir delik açıyorum ve dökülen talaşla yere üç kocaman harf çiziyorum. J, B, F. Sonra asidi harflerin üstüne boca ediyorum. İlk defa bu işi gübegündüz yapıyorum. Cebimden bir paket meris çıkarıyorum ve parmaklarımın arasına biraz sıkıştırıp bir tanesini dudaklarıma yerleştiriyorum. Zippo'mun gazı bitmek üzere, eve giderken almayı unutmamam lazım. Sigaram bitince ayağa kalkıyor, son bir fırt çekiyor ve izmariti talaşın üstüne atıyorum. Bu defa yangının çabuk yayılacağını iyi biliyorum. Bu yüzden arkamda alevler yükselmeye başladığında koşarak uzaklaşıyorum. Diğerlerinde olduğu gibi bu sefer de ipucu araştıracaklar. Ama bu sigara ve ismimin baş harfleri çoktan yanmış olacak. Altlarındaki zemin döşemesi tamamen eriyecek, duvarlar yamulup bükülecek. Arabama varıp bagajdan dürbünümü çıkardığımda ilk itfaiye kamyonu olay yerine varıyor. O vakte kadar yangın amacına ulaşmış durumda, kaçmak. Pencere camları patlamış, kara dumanlar göğe yükseliyor, sanki güneş tutulmuş. Annemi ağlarken ilk gördüğümde 5 yaşındaydım. Mutfak penceresinin önünde dikiliyor, ağladığını fark ettirmemeye çalışıyordu. Güneş yeni doğuyordu. Kocaman sarı bir küre halinde. "Neyin var anne?" diye sordum. Verdiği cevabı tamamen yanlış anladığımı ancak yıllar sonra idrak edecektim. O bana "Yastayım" demişti. Oysa ben daha şimdi sabah oldu. Niye yatacak ki diye düşünmüştüm. Gökyüzü şimdi dumandan kararmış durumda. Çatı çökerken etrafa kıvılcımlar yağıyor. İkinci bir takviye itfaiye ekibi geliyor. Yemek masalarından, banyolarından, oturma odalarından kaldırılıp getirilenlerden oluşan bir ekip. Dürbünüm sayesinde ismini rahatlıkla seçebiliyorum. Fosforlu kabanının sırtında sanki elmasla yazılmış gibi parıldıyor Fitzgerald. Babam tazyik verilmiş bir yangın hortumunun başına geçerken ben de arabama binip uzaklaşıyorum. Evde annem sinir krizi geçiriyor. Arabamı park ettiğim anda kapıdan fırlayıp çıkıyor. "Tanrı'ya şükür!" diye bağırıyor. "Yardımına ihtiyacım var." Arkasından eve doğru gelip gelmediğime bakmıyor bile. Bu da sorunun Kate'le ilgili olduğunu anlamama yetiyor. Kardeşlerimin oda kapısı tekmeyle kırılmış, ahşap kasa parçalanmış, Kate yatağında kımıldamadan yatıyor. Sonra birdenbire dehşet saçarak hayata dönüyor, bir kırıkıl gibi kalkarak kan kusmaya başlıyor. Kırmızı bir leke, tişörtüyle beraber çiçekli yorganına da yayılarak daha önce olmayan gelincikler oluşturuyor. Annem yanı başına çöküp Kate'in saçlarını topluyor. Elindeki havluyla ağzını temizlerken Kate ikinci defa kan kusmaya başlıyor. "Jesse," diyor annem sakin bir tonla. "Babam bir çağrıya gitmiş ve ulaşılamıyor. Bizi hastaneye senin götürmen gerek. Böylece ben arkada Kate'le ilgilenebilirim." Kate'in dudakları kiraz gibi parlıyor. Onu kollarıma alıyorum. Kardeşim tam bir kemik torbası. Tişörtünün altından fırlayan kemikleri rahatlıkla hissediliyor. "Anne kaçıp gidince Kate odasına girmeme izin vermedi," diye anlatıyor annem. Yanında koştururken sakinleşmesi için biraz bekledim. Sonra öksürmeye başladığını duydum. İçeri girmem şart oldu. "Sen de kapıyı kırdın," diye geçiriyorum içimden. Hiç şaşırmadım. Arabaya vardığımızda Kate'i içeri koyabilmem için annem kapıyı açıyor. Garaj yolundan çıkıp süratle caddeye dalıyorum. Sonra da otobana ve doğru hastaneye. Bugün annemle babam Anna ile birlikte mahkemeye gittiklerinde Kate ve ben oturup televizyon izlemiştik. O dizisini seyretmek istemişti ve ben de siktir deyip şifreli Playboy kanalını açtım. Şimdi kırmızı ışıkları sallamadan araba kullanırken keşke o salak diziyi seyretmesine izin verseydim diye düşünüyorum. Dikiz aynasından o küçücük beyaz yüzüne bakmamaya çalışıyorum. Aradan geçen bunca yılda buna alışacağımı, bu gibi anların bir şok etkisi yaratmaktan çıkabileceğini düşünebilirsiniz. Kalbim her çarptığında asla sormaya cesaret edemediğimiz o soru tüm damarlarıma yayılıyor. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Acil kapısında durduğumuz an annem arabadan fırlıyor. Kate'i çıkarmamak için koşturmaya başlıyor. Kucağımda ağzından kanlar akan Kate'le otomatik kapılardan geçen ben ve önüne çıkan ilk hemşireyi kolundan çekiştirmeye başlayan annem ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Kızımın trombosite ihtiyacı var diye emir yağdırıyor annem. Kate'i kollarımdan alıyorlar ve birkaç dakika boyunca annem ve acildeki görevliler kapalı kapılar ardında Kate'le birlikte kaybolduktan sonra bile kollarım öylece kalıyor, artık aralarında hiçbir şey olmadığı gerçeğini idrak etmeye çalışıyorum. Tanıdığım onkolog Dr. Chance ve tanımadığım bir uzman Dr. Nguyen bize zaten tahmin ettiğimiz şeyleri anlatıyorlar. Bunlar ilerlemiş böbrek yetmezliğinin ölüm sancılarıymış. Annem yatağın başında dikiliyor, eli Kate'in serum askısına sıkıca tutunmuş. "Nakil şansımız yok mu yani?" diye soruyor. Sanki Anna dava filan açmamış, yaptığı şey hiçbir anlam içermiyormuş gibi. "Kate çok ağır bir klinik safhada," diyor Dr. Chance. "Size böylesi bir ameliyatı kaldıracak derecede güçlü olup olmadığını kestiremediğimi daha önce de söylemiştim. Şimdi ise olasılıklar daha da azaldı. Peki ya bir donör bulunursa ameliyat yapar mısınız?" "Bir dakika." Sesim birileri boğazımı zımparalıyormuş gibi hırıltılı çıkıyor. "Benim böbreğim olur mu?" Doktor Chance başını sallıyor. "Normal bir vakada bir böbrek donörünün tam doku uyumuna sahip olması şart değildir. Ama kız kardeşin normal bir vaka değil." Doktorlar odadan çıktığında annemin bakışlarının üzerime kilitlendiğini hissediyorum. "Jesse," diyor bana hafifçe. "Gönüllü olduğumdan filan değildi. Sadece anlarsın işte nasıl bir his olduğunu merak ettim. Fakat aslında tıpkı o depoyu saran yangın kadar sıcak alevler içimi yakıyordu. Benim de bir değerimin olduğunu düşünmeme sebep olan neydi? Daha kendimi kurtarmaktan acizken kız kardeşimi kurtarabileceğimi bana düşündürten neydi?" Kate'in gözleri aralanıyor, bakışlarının tam hizasında ben duruyorum. Dudaklarını yalıyor, üzerlerinde hala kan var ve bu haliyle bir vampire benziyor. Bir ölümsüze. Ah keşke. Ona doğru eğiliyorum çünkü ağzımdan çıkan kelimelerin aramızdaki boşluktan bana kadar ulaşmasını sağlayacak gücü yok. Annemin duymaması için "söyle," diye ağzını oynatıyor. Onun gibi sessizce cevap veriyorum. "Söyle mi?" Doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. "Anna'ya söyle. O anda oda kapısı hızla açılıyor ve babam odayı dumana boyuyor. Saçlarından, giysilerinden, derisinden duman fışkırıyor. O kadar yoğun ki bir an tavandaki yangın fıskiyelerini çalışacağını düşünüp kafamı kaldırıyorum. "Ne oldu?" diye soruyor direkt yatağa yönelerek. Odadan süzülüp çıkıyorum. Çünkü artık kimsenin bana orada ihtiyacı yok. Asansörde sigara içilmez uyarısının tam önünde bir sigara yakıyorum. Anneye ne söyleyeyim? 6. ayrımın sonu, sayfa 108.